Ayrım 5.
Eve çok erken döndü Emin Bey. Elinde bir takım paketler vardı. Mutfakta akşam yemeğini hazırlamakta olan Füsula'ya akşama ne yemek olduğunu sordu. Biraz börek vardır dünden kalma. Küçük hanıma cızbız yapacağım pasam, dedi Rum kızı. Sen köfteleri hazırla git kızım. Ben çocuğun yemeğini veririm. Ah hiç olur beyefendi. Söz ver misin hanımı? Sizin bu lastikleri toplamadan gitmem. Olur olur. Bu gece sana izin veriyorum Füsula. Küçük hanım ne yiyecek? Ben ilgilenirim. Sen git kızım. Ah sofrayı kurmayayım. Kurma Füsula. Haydi hava kararmadan dön evine. Süreyya odasında keman çalıyordu. Emin Bey hizmetçiyi yolladıktan sonra pencerenin önünde bir süre bekledi. Hizmetçi kızın merdivenlerden inip sokağa çıktığını, taksim istikametine doğru uzaklaştığını gördü. Kızının odasından akortsuz keman sesleri geliyordu. Süreyya'ya bir yıldan beri Macar virtüöz Charles Berger haftada iki kere keman dersi vermekteydi. Annesi ve Ayşe teyzesinin piyanodaki becerilerinden henüz epey uzaktı küçük kız ama hevesi gözüküyordu. Emin Bey kızının odasına doğru yürüdü, kapısını tıklattı. Füsula girsene diye seslendi kız. Kapıda Rum hizmetçiyi değil de babasını görünce biraz şaşaladı. Geldiğinizi duymadım babacığım. Biraz önce geldim kızım. Füsula size çay verdi mi? Hayır. Annem tembih etmişti ama. Füsula'ya izin verdim gitti. Ama annem buna pek çok kızacak. Süreyya, kemanını bırakır mısın biraz? Yarın yine dersim var, çalışmam lazım. Kemanını bırak ve beni dinle. Süreyya kemanı yatağının üzerine bıraktı. Yayı hala elinde tutuyordu. Telaşla anneme bir şey mi oldu diye sordu. Hayır yavrum, daha bu sabah mektup aldım ondan. Anneciğin çok iyi, ağrıları azalmış, iştahı açılmış. Sana selam ve sevgi yolluyor. Emin Bey söylemek istediklerini bir türlü toparlayamadığı için sustu. Süreyya kemanın yayını da yatağının üzerine bıraktı. Meraklı gözlerle baktı babasına. Babası çok ciddi görünüyordu. Süreyya, şimdi seninle çok önemli ve sadece ikimizin arasında kalması gereken bir şey konuşacağım. Bir sır paylaşacağım seninle. Süreyya nefesini tuttu. Kıpkırmızı oldu yanakları. Babası herhalde Aliye'nin birine aşık olduğunu öğrenmişti. 9 yaşında bir çocuk için sır ancak sevdaya dair olabilirdi. Süreyya ne zaman Berger'e derse gitse biraz sonra Aliye damlıyordu. Bir köşede oturup hayran hayran Berger'i seyrediyor ya da kütüphanesindeki kitapları karıştırıyordu. Süreyya bir keresinde o kadar meraklıysan sen de ders alsana demişti teyzesini. Aliye'ye de ders vermeye başlamıştı Berger ama Aliye yine de Süreyya'nın derslerine gelmeye devam ediyordu. Küçük kızı bu ziyaretlerden kimseye bahsetmemesi için sıkı sıkı tembihlemişti. Ev halkı katiyen duymamalıydı. Niye ama niye diye üstelemişti Süreyya. Sen daha anlamazsın henüz çocuksun demişti Aliye. Anlarım lütfen söyle bana. Anlamazsın dedim ya. O zaman ben de derslerime girdiğini anneme söyleyeceğim. Aliye önce hırsla saçını çekmişti yeğeninin. Sonra fikir değiştirmiş yanaklarını öpmüştü. Büyüyünce sen de anlayacaksın canım. Ben aşığım. Kocaman bir adam o. Yaşlı. Ah Süreyya, Berger'e değil bir başkasına aşığım ama şunu iyi bil aşkın yaşı olmaz. Ya, evet. Kime aşıksın? Anlatamayacağım şeyleri sorma. Berger'i de ayrıca çok beğeniyorum. Hassas, derinliği olan, malumatlı, melankolik, ilginç bir adam. Ama yaşlı ve asık suratlı. Hiç gülmüyor. Gülmesin demişti Ali omuzlarını silkerek. Yine de hoş bir adam. Aramızda bir sır bu tamam mı Süreyya? Sana sırrımı açtım. Sadece sana. Çok özel bir şey biliyorsun şimdi. Evet ama Ali kime aşık olduğunu bilmiyorum demişti Süreyya. Onu asla öğrenemezsin. Aşık olduğumu biliyorsun ya o sana yeter. Süreyya aşkın ne olduğunu tam olarak tarif edemiyordu. Ama ailede aşka dair laflar hiç eksilmediği için Suat Dayı'nın Fahri Nisa'nın aşkları bir fikri vardı. Kadın erkek arasında heyecan verici bir garip sevgi olmalıydı aşk. Babası nasılsa öğrenmişti demek sırrını. Süreyya terleyen ellerini etekliğine sildi. Kızım bu akşam buraya birkaç misafirim gelecek. Çok önemli bir konuşma yapacağız. Evde seninle benden başka kimsenin bulunmasını ve konuşmaları duymasını istemiyorum. O yüzden Füsula'yı yolladım. Bize ikramı sen yapacaksın. Derin bir nefes aldı Süreyya. Misafir geleceğini anneannen öğrenirse hizmet için kendi adamını yollamakta ısrarcı olur. Bu nedenle kimseye bir şey söylemeyeceğiz. Bu akşam senin için bir imtihan gecesidir benim küçük kızım. Odamda duran paketleri mutfağa götür ve aç. Onları annenden öğrendiğin gibi tabaklara yerleştir, sofrayı kur. Bize yemekte hizmet eder, sonra odanda keman çalışırsın, olur mu? Kimler geliyor? Bazı asker arkadaşlarım. Kaç kişiler baba? 3 veya 4 kişi gelecekler. Pasajı uğrayıp mezeler aldım. Git bak bakalım evde rakı var mı? Süreyya bir kuş gibi uçtu mutfağa. Elinde bir şişeyle döndü. Baba bu rakı mı? Ta kendisi dedi babası. Annem bu içkiyi o küçük sürahide servis yapar, boşaltayım mı? Kara fakir lüzum yok. Sen sofrayı kur önce. Züleyha hoplaya zıplaya mutfağa koştu. Babasının getirdiği taramayı, peynirleri, turşuları tabaklara boşalttı. En sevdiği işlemeli keten örtüyü yaydı masaya. Tabakları, bardakları koydu, babasına gösterdi. Aferin sana. Bu gece evimizin hanımı sen olacaksın. Baba.
Efendim kızım.
Kendimi de masada bir yer koyayım mı?
Hayır.
Masanın en ucuna.
Hayır.
Ama hani evin hanımı ben olacaktım bu akşam? Bu gece annen de evde olsaydı bizimle oturmayacaktı Freya. Çok özel şeyler konuşacağız aramızda.
Aşka dair mi?
Emin Bey hayretle baktı küçük kızının yüzüne. Çocuk kıpkırmızı olmuş, dudaklarını sırıyordu. Bir anda fırlamıştı bu soru ağzından. Hemen orada utancından ölmek istiyordu Freya. Nasıl böyle bir boş boğazlık yapabilmişti babasının karşısında?
Vay vay vay dedi Emin Bey. Benim küçük kızım neler biliyormuş böyle.
Pardon, pardon babacığım.
Freya, bu akşam aşktan çok daha önemli şeyler konuşulacak bu evde. Sen şimdi içeri git, üzerine bir şeyler giy.
Freya her zaman çok ciddi olan babasının bu boş boğazına kızmamış olmasına şaşarak odasına yürüdü. Dolabını açıp geçen bayram alınmış olan elbisesini çıkardı giydi. Elbise küçülmüştü. Bileklerine kadar inen etekleri ancak dizinin altına geliyordu. Çıkarttı elbiseyi. Okulda giydiği etekliğini ve beyaz bluzunu giydi, saçlarını taradı. Aliye'nin onun odasında unuttuğu şifon eşarbını boğazına sardı, salona gitti.
Çıkar o şeyi boynundan Freya, senin yaşında çocuklara yakışmıyor dedi babası.
Aliye teyzemin eşarbı o. Aslında ona da hiç yakışmıyor. Freya eşarp odasına geri götürdü, penceresinin önüne bir iskemle koyup üzerine çıktı, sokağı gözetlemeye başladı. Hava iyice kararmış, sokaklardan el ayak çekilmişti. Salonda babasının sinirli sinirli dolaştığını duyuyordu. Tam pencereden çekilmek üzereydi ki nal sesleri duydu. İskemlesinin üzerinde doğrulup bekledi. Tek atın çektiği üstü kapalı bir fayton, harbi istikametinden doğru geldi ve evlerinin önünde durdu. Süreyya karanlıkta arabadan iki pelerinin erkeğin indiğini gördü. İskemleden yere sıçrayıp salona koştu.
Babacığım geldiler geldiler.
Tamam sen mutfağa git. Ben seni servis yapman için çağırırım. İşini bitirince doğru odana gider kemanına çalışırsın. Babası heyecanlı gözüküyordu. Merdivenleri çıkan ayak sesleri yaklaşınca Süreyya mutfağa gitti. Zil kısa kısa iki kere çalındı. Emin Bey sert asker adımlarıyla kapıya yürüdü. Çocuk babasının kapıyı açtığını, buyurunuz, buyurunuz efendim diye misafirlerini içeri aldığını duydu. Koridorda parmaklarının ucuna basa basa yürüdü ve kapı aralığından baktı. İki değil üç kişiydiler. Pelerinli adamlardan birinin arkası dönüktü. Sarı saçları solgun ampulün aydınlığında parlıyordu. Diğerinin yüzünü görebiliyordu Freya. İnce, sarı bıyıklı genç bir adamdı. Göbekli olana tanır gibi oldu ama tam çıkaramadı. Evde yalnız mı Zemin Bey diye sordu yüzü tanıdık gelen göbekli adam. Sadece Freya var dedi babası. Freya, soruyu pelerinini çıkarmakta olan arkası dönük asker üniformalı adam sormuştu. Kızım, 9 yaşında. Onu da evden uzaklaştırmam dikkati çekebilirdi. Babası konuklarını salona buyur ederken o yine parmaklarının ucuna basa basa mutfağa yürüdü. Daha önce hazırladığı tabakları gümüş tepsiye dizmeye başladı. Elleri titriyordu. Babası ona bir misyon yüklemişti bu gece. Babasına büyüdüğünü, güvenilebilir bir genç kız olduğunu kanıtlamalıydı. Hiç hata yapmayacaktı. Boş boğazlık hiç yapmayacaktı. Fisila'nın akşam baba kıza yedirmek için hazırladığı böreği annesinin yaptığı gibi küçük parçalara böldü, bir servis tabağına yerleştirdi. Acaba cızbızları pişirmeyi becerebilir miydi? Babası onun iftihar ettiğini istiyordu. Fırının içinde duran tavayı çekti sapından. Tava o kadar ağırdı ki az daha yere düşürecekti. Cızbızları pişirmekten vazgeçti. Mutfaktaki tabureye ilişti, bekledi. Zaman geçmek bilmiyordu. Canı sıkılmaya başlamıştı. Taburede sırtını dayayamadığı için beli ağrımıştı. Evin hanımı genç kızı filan olmak istemiyordu artık. Odasına gitmek, kitaplarını karıştırmak, boyalarıyla bebeğiyle oynamak istiyordu sadece. Hatta kardeşi Şakir gibi anneannesinin evine yollanmaya da razıydı. Ağlamak üzereyken babasının sesini duydu. Süreyya, gel misafirlerimize hoş geldiniz de. Tabureden atladığı gibi içeri koştu. İşte benim küçük kızım Freya dedi babası gururla. Çocuk önce bıyıklı adamın önüne gidip reverans yaptı. Hoş geldiniz efendim.
Bonsoir matmazel dedi adam.
Bu beyefendi Fransızdır. Onunla Fransızca konuş dedi babası. Soyelo bien venu dedi Freya. Sonra göbekli yaşlı adama yürüdü.
Oo ne kadar büyümüşsün sen böyle. Görmeyeli kocaman bir kız olmuşsun. Yakında evlenme çağına gireceksin dedi babacan bir sesle. Yanağından bir makas aldı Freya'nın. Kıpkırmızı oldu Freya, nutku tutuldu.
Seyfettin amcanı hatırlamadın mı kızım?
Aa aşk olsun Freya, bir daha atlarıma bindirmem ama seni.
Çocuk hatırladı. Taksim'deki kışlanın orada oturan beydi bu. Birkaç kere Suat dayısıyla ziyaretine gitmişlerdi. Hoş geldiniz efendim. Ona da bir reverans yapıp nihayet yüzünü henüz görmediği üçüncü adama döndü çocuk.
Aman tanrım,
Onlar nasıl gözler öyle? Masmavi, çakmak çakmak bakışlar Freya'yı delip yüreğine saplandı sanki. O hiç bu kadar güzel bir erkek görmemişti bugüne kadar. Diğerleri, sarışın Fransız ve göbekli adam bir anda siliniverdi sanki. Odada sadece o vardı. O ve Freya. Aliye, Aliye, Aliye burada olmalıydın. Bu gözleri, bu yüzü sen de görmeliydin. Siz Fransızca biliyorsunuz demek küçük hanım. Evet efendim. Ne zaman öğrendiniz? Onun annesi Fransızca konuştu da ana dili gibi Türkçe ile birlikte öğrendi aslında dedi babası. Annesi Fransız mı? Hayır, Türktür. Başka marifetleriniz de var mı küçük hanım? Keman. Keman çalıyorsunuz öyle mi? Evet efendim. Kaç yaşındasınız? Freya 18, 19, 20 demek istiyordu. 9 dedi. Okula gidiyor musunuz? Evet. Aferin. Keşke her Türk kızı sizin gibi lisan ve müzik bilse. Kim bilir belki bir gün dedi mavi gözlü adam. Resim de yapıyorum dedi Freya fısıldayarak. Kızım yemeklerimizi yavaş yavaş masaya taşı bakalım. Freya hala o bakışların tesiri altında dizleri titreye titreye mutfağa döndü. Mezeleri dizdiği gümüş tepsiyi kaldırmaya boşuna çabaladı. Tepsi ağır geldi. Teker teker taşıdı tabakları sofraya. Babası mutfağa gelip rakı şişesini ve sürahiyi aldı. Sen odana çekilebilirsin Freya. Mutfakta beklerim baba. Belki bir şey lazım olur. Saçlarını okşadı babası. Merak etme olmaz. Sen git yat. Ayakları geri geri giderek odasına yürüdü çocuk. Sonra bir koşu geri gelip iyi akşamlar efendim dedi sofraya oturmakta olan erkeklere. Adamlardan birinin Fransız olduğunu hatırlayınca Bon nuit monsieur diye tekrarladı. Bon nuit Freya dediler misafirler. Freya başı geriye dönük bakışları mavi gözlü adama dikili yürüdü koridorda. Odasına çekildi. Aliye'ye bu adamı anlatmak için can atıyordu. Ama babasına söz vermişti. Söyleyemezdi. Bir ara dayanamadı, parmaklarının ucuna basa basa koridorda salona doğru yürüdü. Yaptığının çok ayıp olduğunun bilincindeydi. Ama o mavi gözlü adama bir kere daha bakmak istiyordu. Babası salona açılan kapıyı kapatmıştı. Açmaya çekindi. Kapının gerisinde bir an durdu. Fransız misafiri yolcu ediyordu babası. Sokak kapısının kapandığını, babasının salona döndüğünü duydu. Konuşulanları dinlemeye başladı. Kulağına gelen sözler onun anlayabileceği şeyler değildi. Bir milli mücadeleyi başlatmak, silahların Anadolu'ya ulaşması için hangi güzergah takip edilmeli gibi anlamsız sözler söylüyorlardı. Odasına geri gitti ama ne keman çalışabildi ne resim yapabildi Freya. Yatağına uzandı. O mavi bakışlı adamı düşündü hep. Bir gün evlenecekse böyle bir kocası olmalıydı. Mavi gözlü, pelerinli. Bir ara içi geçer gibi oldu uyuyakaldı. Sıçrayarak uyandığında sokak kapısının önünde vedalaşan misafirlerin seslerini duydu. Gemi inşallah bir an önce temin ederler, gecikmemeliyiz. Bu işin acelesi var. Bunu söyleyen mavi gözlü adam olmalıydı. Bir çare bulunacağını söylemiştim size. Bu Seyfettin Bey'in sesiydi. Milletimiz, halkımız için hayırlısı neyse olsun. Bu da babasının sesi. Freya yerinden fırlayıp içeri koşmak, mavi gözlü adamı bir kere daha görmek istiyordu. Ama sokak kapısının kapandığını duydu. Koştu, pencerenin önüne dayadığı iskemlerin üzerine çıktı. Bu kez camı açıp aşağı sarktı. Önce pelerinli adamın çıktığını gördü kapıdan. Arkasından da Seyfettin Bey çıktı. Onları getiren fayton yoktu ortalıkta. Her ikisi de etrafı kolaçan eder gibi sağa sola baktıktan sonra ayrı istikametlere doğru yürüdüler. Gecenin esrarı içinde kayboldular. Aferin kızım, bana anneni aratmadın bu akşam diyordu kafasını kapıdan içeri uzatan babası. Freya camı kapadı, perdeleri çekti. Babacığım, kimdi onlar diye sordu. Seyfettin Bey'i tanımadın mı? Tanıdım. Ya öteki? Fransız değil de bir mavi gözlü olan. O benim harbiyeden sınıf arkadaşımdı. Adı Mustafa Kemal'dir dedi babası. Kılıç Ali. Emin Bey salonda Seyfettin Bey'le konuşuyordu. Freya tüm dikkatini gümüş tepsiye koyduğu kahve fincanlarını dökmeden götürmeye verdiği için neler konuşulduğunun farkında değildi. Ama birden kulağına tanıdık bir isim çalındı. Bir tavşan gibi dikti kulaklarını. Mustafa Kemal'in yolculuğu çetin geçmiş diyordu babası. Gelen haberlere göre Samsun'da halkın sözünü dinlediği hocaları ve ileri gelen eşrafı kazanma yoluna gitmiş. Onlar vatanın kurtarılması gerektiğini içtenlikle inananlardır. Aa kızım ne yaptın? Kahveleri döktün. Hemen geri götür tabakları değiştirsinler. Anladığıma göre İstanbul'daki işgal kuvvetleri Mustafa Kemal'den tedirginler. Harbiye nazırına geri dönmesini emreden bir telgraf çektirmişler dedi Seyfettin Bey. İşte bu fena oldu. Freya niye dikilip duruyorsun orada kızım? Sana ne dedim ben? Bu fincanları içeri götür. Soğuttun zaten. Fisula yeniden yapsın. Freya köz köz mutfağa yürüdü. Seyfettin Bey gelen haberlere göre eşrafın büyük bir kısmı yabancı himaye istiyormuş. Bu nasıl iş azizim? Herkes dışarıdan gelecek sermayenin peşinde diyordu. Züleyha konuşulanların geri kalan kısmını kaçırdığı için üzülmüştü. Mavi gözlü adama dair ne haberler vardı acaba? Birkaç gün sonra babası yatağının başında ona iyi uykular dilerken cesaretini toplayıp sordu. Babacığım, o akşam evimize gelen mavi gözlü paşa nerede o şimdi? Yine Sivas'a geçmiş. Neredeydi ki? Erzurum'daydı kızım. Orada yurdumuzu bu işgallerden kurtarmak için kongreler yapıyordu. Bir kongrede Sivas'ta yapmış. O paşa. Babası sözünü kesti. Mustafa Kemal artık paşa filan değil. Aa, neden? Ordudan istifa etti de ondan. Ama niçin baba? Ona üniforma çok yakışıyor. Emin Bey güldü. O istifa etmeseydi saray onu azledecekti. Mustafa Kemal atik davrandı. Samsun uzak mı baba? Hem çok uzak hem de çok yakın kızım dedi. Düşünceliydi. O şimdi ne yapıyordur acaba? Kim? Mustafa Kemal. Birkaç askeri bir araya getirmek için çırpındığını eminim. Süreyya, ne çok sordun kızım. Süreyya duymamış gibi tekrar etti. Şimdi o ne yapıyordur acaba? Sivas'ta hava çoktan kararmıştı. Kuyrukta bekleyenlerin sorgulanmaları ve kayıtları hemen hemen bitmiş, birkaç kişi kalmıştı sırada. Hangi cephelerde savaştın asker diye sordu Mustafa Kemal. Sesi yorgun, yüzü soluktu. Yanındakiler onun böbrek sancısı çektiğinin farkında değildiler. Çanakkale'de ve Kafkas cephesinde paşam dedi Asaf Emrullah. Mustafa Kemal irkildi. Erzurum'da bir telgrafhanede İstanbul'u istifa ettiğini bildirmeye mecbur kaldığından beri paşam, kumandanım gibi sıfatlardan rahatsız olmaya başlamıştı. Azerbaycan'da Nuri Paşa'nın baş yaveriyken İstanbul'dan terhis ve silahlarımızı teslim emri geldi. Kumandanımız Nuri Paşa her ihtimale karşı biz zabitleri silahlarımızla birlikte muntazam bir ordu birliği halinde muhafaza etmeye çalıştı diye devam etti Asaf Emrullah. Yenilgiyi bir türlü içimize sindiremiyorduk. Ama İstanbul hükümeti silahları hemen teslim etmez ve dağılmazsak asi sayılarak cezalandırılacağımızı bildirince çaresiz dağıldık. Batım üzerinden dönüş yaptım. Çanakkale'de de çarpışmışsın dedi Mustafa Kemal. Dikkatle karşısındaki bu iri yarı genç adamı süzüyordu. Asaf Emrullah'ın saçları genç yaşına rağmen dökülmeye başlamıştı. Muntazam yüz hatları, berrak bakışları vardı. Tanıdığı birini hatırlatıyordu ama tam parmak basamıyordu. Çarpıştım evet, yara izlerim o savaştan yadigardır. Sizi Çanakkale'den tanıyorum paşam, o yüzden şimdi karşınızdayım. Kim yolladı demiştin seni? Muzaffer Yüzbaşı, amcazadem olur. Mustafa Kemal bir süre hiç konuşmadan durdu. Eğer Muzaffer'i çektiyse sadık ve gözü pek bir asker olabilirdi. Onu Anadolu'nun işgali uğramış yerlerinde örgütlemede kullanabilir miydi acaba? Asaf ordudan ayrıldıktan sonra sudan çıkmış balığa dönen genç adamlardan biriydi besbelli. Osmanlı o kadar uzun yıllar savaşmıştı ki insanları savaşmanın dışında hiçbir şey beceremez olmuşlardı. Doğru karar vermeliydi. Karşısında duran uzun boylu genç bir dava adamı mıydı, yoksa kendine bir lokma ekmekle başını sokacak bir dam arayan bir işsiz mi? İstanbul'da nerede kalıyordun oğlum diye sordu. Beşiktaş'ta annemin evinde. Evli misin? Karın, ailen var mı? Var efendim. Olmadı. Üstleneceğin vazife tehlikelidir. Dönüşü olmayan gidişler bekar işi olmalı. Çocuklarımın düşman elinde büyümesini istemiyorum. Bana vereceğiniz her görevi kabule hazırım. Sana öl desem ölür müsün? Ölürüm paşam, korkmam. Çok ölümler gördüm ben, ölüm benden korksun. Madem o kadar kahramansın, şu lambayı tut bakalım elinde. Karşılıklı oturdukları yeşil çuval kaplı masanın ortasında kandili bitmek üzere olan bir idare lambası vardı. Genç adam elini uzatıp aralarında duran lambanın camını avuçladı ve gözlerini kırpmadan şaşkınlığını gizlemek isteyen Mustafa Kemal'in mavi gözlerine baktı. Aşağı in, yaverim sana gerekli bilgileri verecek Asaf Efendi, dedi Mustafa Kemal. Bizden haber bekle, iki güne kalmaz nerede örgütleneceğine dair sana haber ulaştırırız. Kendine bir kod ad bul ve listeye yazıl, beni görmeden ayrılma. Kod ad mı? Evet, nasıl yani? Nereliyim demiştin? Beşiktaşlı, Kılıç Ali mahallesinden. Âlâ, senin adın bundan böyle Kılıç Ali, dedi Mustafa Kemal. Asaf Emrullah ağırlığıyla tahta merdivenleri gıcırtata gıcırtata aşağı indi. Holde bir başka idare lambasının ışığında önündeki deftere bir şeyler yazan asker kılıklı adamın önünde durdu. Paşa ile konuştum dedi. Beni de listeye yazıver bir zahmet. Adın? Asaf Emrullah dedi, bir an durdu. Kılıç Ali diye ekledi gururla. Bundan böyle benim adım Kılıç Ali. Kurtuluşa adım adım. Serin bir sonbahar akşamıydı. Bindiği zorlukla Maraş'tan Elbistan'a kadar gelmeyi başarmış bir yolcu kendini mahalle kahvesinden içeri attı. Sigara dumanının bir sis gibi çöktüğü dar mekan kapıdan içeri dolan havayla serinledi. İçeride oturanlar başlarını çevirip nefes nefese kalmış yorgun yolcuya baktılar. Fransızlar Ermenilerin eline silah vermiş. Maraş'taki Ermeni kilisesi tepeleme cephane dolu. Tehlike yaklaşıyor. Benden size söylemesi haberiniz ola diye bağırdı adam. Telaş içindeydi. Oturanlardan biri ayağa fırladı. Hükümet yok, asker yok, jandarma bile yok. Her an bir katliama uğrayabiliriz. Bizi kim koruyacak diye haykırdı. Evlerin kapılarını sağlamlaştıralım. Kızlarımızı, karılarımızı saklayalım. Bence bir an evvel kaçalım. Canımızı, ırzımızı kurtaralım. Kaçalım da nereye? Aşağı insen Adana'yı Fransız tutmuş. Antep, Urfa istila altında. Nereye kaçıyorsun yeğenim? Her kafadan bir ses çıkıyordu. İnsanlar çaresizlikten paniklemişlerdi. Tam o sırada taze bir haber ortalığı heyecana boğdu. Mustafa Kemal Paşa yardımcı göndermiş. Arkadan kuvvetle geliyormuş. Haber ağızdan ağıza yayılınca insanlar akşamın alacakaranlığı içinde kasabanın meydanına doğru akmaya başladılar. Uzaktan tozlu dumana katarak dört nala bir atlı geliyordu. Yanındaki süvarilerle dalgalana dalgalana gelen atlı Mustafa Kemal Paşa'dan yardım gelmiş diye çığlık çığlığa bağırışan ihtiyarların, çocukların, gençlerin arasına daldı. Atının dizginlerini çekti. At şahlandı ve durdu. Küçük müfrezenin başındaki Kılıç Ali atını namus ve can kaygısıyla buza kesmiş halkın arasına ağır ağır sürdü. Üstündeki eski püskü asker giysileri, terli ve yorgun yüzü kasabalıların gözüne bir an gökten indirilmiş bir nurla parlıyor gibi gözüktü. Cılız bir umudun peşine düşmüş insanların arasında atından indi ve etrafına baktı. Durum nasıl, hiç umut kalmadı mı diye sordu yaşlı bir adam. O nasıl söz dedi Kılıç Ali, ne demiş atalarımız, çıkmadık canda umut vardır. Henüz can tende duruyor. Bir kahraman çıktı helal süt emmiş bir kumandan. Toprağımızı, rızkımızı, ırzımızı, kadınlarımızı, kızlarımızı düşmana teslim etmemeye ant içti. Allah onun yanındadır efendiler, sizler de yanında mısınız? Ortalığı müthiş bir uğultu kapladı. Bir ağızdan bağıran, dua eden, tekbir getiren insanlar yanındayız diye haykırıyorlardı.